Herkese merhaba. Sevgili TRT 24 izleyicileri, bir nöbetçi editör programında daha birlikteyiz. Bugün sizinle Türkiye ve dünya gündeminden seçtiğim haberleri ve tabii ki bunların yorumlarını birlikte yapmaya çalışacağız. Bu haberlere birlikte bakacağız, yorumları birlikte yapmaya çalışacağız. Benim bu videoyla ilgili ana başlığım AKP'nin içinde bulunduğu durum, Erdoğan'ın siyaseten intihara doğru gidişinin adım adım yaşanması. Erdoğan siyaseten intihara gidiyor. Bu videonun başlığı da büyük ihtimalle şayet bir aksilik yaşanmazsa Erdoğan'ın intiharı olacak. Ekonomik krizle birlikte ve pandemiyle birlikte Erdoğan daha vahim, daha ölümcül hatalar yapmaya başladı. Bu hem siyasi gerçeklikten kopuşunun hem de sosyal gerçeklikten kopuşunun hem sonucu hem de onun itici gücü. Siyasi gerçeklikten, sosyal gerçeklikten koptukça, toplumdan koptukça ve siyasi realiteleri göz ardı etmeye başladıkça daha büyük hataları yapıyor. Daha büyük hataları yaptıkça ve bu siyasi gerçeklikten daha hızlı bir biçimde kopuyor. Bir anlamda intihara doğru, siyasi intihara doğru hızlı gidiyor AKP ve tabii ki Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı. Nasıl siyasi intihara gidiyor Erdoğan? Kendi partisini, kendi iktidarını bugüne kadarki var olan gücünü sağlayan iki tane temel unsur var. İki tane temel toplumsal kesim var, sosyal kesim var. Bu kesimleri ihmal etmeye, hatta bu kesimleri küstürmeye başladı Erdoğan. Bunların birincisi orta gelir düzeyindeki esnaflar. Buna küçük sanayiciler, küçük iş adamlarını da katabilirsiniz. Ben orta düzeyli, orta gelirli esnaf derken aslında hepsini kastediyorum. İkincisi de çiftçiler. Erdoğan'ın oy depoları çiftçilerdi. Kırsal kesimde yaşayan insanlardı. Orta gelirli insanlardı ve biraz daha düşük gelirli insanlardı. Erdoğan bunları tamamen küstürecek hatalar yapmaya devam ediyor ve bu hem ekonomik krizle birlikte hem pandemi süreciyle birlikte bu hatalarım artmaya başladı. Tam kapanma yaşıyoruz. Tam kapanmayla beraber esnafa herhangi bir destek yok. Çalışanlara herhangi bir destek yok. Sadece ve sadece algı operasyonları var. Bu algı operasyonları yandaş medya ile servis yapılıyor ve yandaş medya bütün devleri, büyük ülkeleri, büyük ekonomileri geride bırakarak vatandaşına en fazla likit desteği sağlayan ülke Türkiye haberleri yapıyorlar. Anadolu Ajansı IMF'nin verilerini çarpıtarak servis yapıyor ve bu servisi alarak yandaş gazeteler manşet yapıyorlar. Peki bu inandırıcı oluyor mu? Sadece bir avuç belki bu düzenden, bu süreçten nemalanan en yakın çevreyi, çekirdek kadroyu ancak ikna ediyordur. Normal vatandaşlar dönüp birbirlerine soruyorlar. Şayet bu kadar yardım dağıtıldıysa, yardım dağıtılmasında para desteğinde likit o demek aslında nakit desteği demek. Nakit desteğinde Türkiye bütün devleri geride bıraktıysa o zaman bu desteği kim aldı? Herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Hiç kimse bu destekten faydalanmamış. Daha kötü ve daha önemli bir şey daha yaptı AKP. Tam kapanma kararını verirken çok önemli bir kesimi ihmal etti. O da çiftçi kesimi, üretici kesimi. Bir taraftan insanlar şehirlerde, bilhassa büyük şehirlerde hayat pahalılığından dolayı meyve sebze tezgahlarına ancak uzaktan bakabilirlerken öbür taraftan da üretici ürettiği ürünü, meyveyi, sebzeyi satamadığı için, hallere götüremediği için, haller çalışmadığı için esnafın satışını yapabileceği pazarlar kapanmadan muaf tutulmadığı için esnaflar, daha doğrusu çiftçiler, ürettiği meyve sebzeleri çöp tenekelerine ya da çöp yerlerine, çöp toplama yerlerine atmakla ancak atabildiler ancak. Bu aynı zamanda hem bir tepkiydi ve ses de getirdi. Hükümet apar topar bir genelge yayınladı. Zaten bir genelge cumhuriyetine dönüşmüş durumdayız. bir karar veriyorlar. Sonra o kararı 10 tane farklı kararla düzeltmeye çalışıyorlar. Ama düzeltene kadar devirdikleri çam bini geçiyor. Çiftçilerle ilgili, üreticilerle ilgili yapılan şey de aynen böyle oldu. İnsanlar ürettikleri salatalığı, domatesi, biberi, patlıcanı çöpe attıktan sonra, çöpe döktükten sonra apar topar bir genelge çıkardılar ve kapanma sırasında 2 gün, ki cumartesiye denk gelen gün, pazarların, semt pazarlarının açık kalmasına izin verdiler. Gene buralarda da marketlerde olduğu gibi şunu satabilirsin, bunu satamazsın türü sınırlamalar da getirdiler. Sadece esnaflarla ilgili, çiftçilerle ilgili yapılan bu yanlış kararlar, desteksiz ekonomi krizin bütün acısını, bütün zorluğunu esnafa ve çiftçiye yüklemekle yetinmiyor AKP. Daha büyük bir hata daha yapıyor. Yani esnafı ve çiftçiyi küstürmek adına esnafı ve çiftçiyi küstürebilecek daha büyük bir hata yapıyor. O da yandaşı, havuzu oluşturan müteahhitleri korumaya devam ediyor. Mesela bugünün önemli haberlerinden bir tanesi şuydu. Kuzey Marmara Otoyolu'na 2020 yılı içerisinde söz verilen, vaat edilen geçiş sağlanamadığı için fazladan 2 milyar 150 milyon TL ödeme yapılmış. Bu ödemelerin kime yapıldığını hepimiz biliyoruz. Normalde beşli çete diyoruz. Bazen bunların sayısı 6'yı 7'yi de bulabiliyor. Ya da alt yükleniciler, taşeronlara havale ettikleri ihaleler oluyor. Ama çoğunlukla Erdoğan'ın en yakınındaki havuzunu oluşturan, Erdoğan'ın bir anlamda parasına muhtemetlik yapan 5 tane müteahhidin kazandıklarından söz ediyoruz. Düşünün ki sadece Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili 2 milyar 150 milyon TL fazladan ödeme yapılmış. Neden? Çünkü geçiş garantili projeler bunlar. Hazine geçsen de ödüyor, geçmesen de ödüyor. Geçerse vatandaş doğrudan cebinden ödüyor. Geçmezse hazine vatandaşın vergilerinden topladığı paralarla bunları ödüyor. Mesela Niğde Otoyolu'na yaklaşık 250 milyon lira ödenmiş gene o şey kapsamında. Geçsen de öde, geçmesen de öde kapsamında. Şimdi bir taraftan esnafa sadece ve sadece kredi veriyor AKP. Çalışana kendi işsizlik fonundan bir miktar ödeme yapıyor. Fakat bunu da işte geçen ay kestiler. Sonra apar topar yine tekrar başlattılar. Bütçeden hiçbir şey vermiyor. Topladığı vergilerden hiçbir şey vermiyor. İşsizlik fonundan zaten işçinin anasının ak sütü gibi helal olan kendi topladığı paradan, kendi oluşturduğu fondan işçiye para veriyor ve bunu sanki bir fedakarlıkmış gibi, sanki bir bağışmış gibi sunuyor ama herkes gerçeği biliyor. Ve bir taraftan da hani bakarsanız toplamda yaklaşık 61 milyar TL harcama yapılmış, ödeme yapılmış ama sadece Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yandaş müteahhitlere aktarılan para 2 milyar 150 milyon TL. Bunun Atatürk Havalimanı, daha doğrusu yeni yapılan İstanbul Havalimanı var. Bunun köprüleri var. Bunun alt geçitleri var. Bunun başka otoyolları var. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında hepimiz o müteahhitlere çalışıyoruz demektir. Daha doğrusu o müteahhitlerin patronuna çalışıyoruz demektir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde AKP kendi tabanını, onu bugüne kadar iktidara taşıyan ve iktidarda tutan sütunları yıkıyor demektir. O sütunlar şu anda bel veriyor demektir. Buna şunu da eklemek gerekiyor. Büyük bir genç işsizlik var. Eğitimli genç işsizler nüfusuna sahibiz. Bunları biraz daha oyalayabilmek için durmadan mantar gibi, pıtrak gibi her yerde üniversite açıyorlar. Ta ki bu gençleri en azından bir 4-5 yıl daha avutabilelim, bir 4-5 yıl daha üniversite kapılarında iş aramak zorunda kalmasınlar, avunsunlar bir anlamda. Bu üniversitelerden ya da iyi üniversitelerden mezun insanlar iş bulamıyorlar. İş bulamadıkları gibi çevrelerindeki AKP'li şımarık çocukları izliyorlar. Bunlar İşte pudracı Kürşat'ta olduğu gibi lise mezunu genel merkezde memurluk yapan bir kişi son model arabalara biniyor. 5 yıldızlı otellerde tatiller yapabiliyor ve bir anlamda paraya para demiyor. O bitmeden onun o skandal unutulmadan kripto paracı Faruk Özer ortaya çıktı. Bunların hepsi bir AKP'li genç prototipi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu AKP'li genç prototipi diğer gençlerin öfkesini kabartıyor. Yapılan anketlerde yeni oy kullanabilecek, önümüzdeki seçimde ilk defa oy kullanabilecek genç seçmenlerin büyük çoğunluğunun yaklaşık %33'ünün CHP'ye oy vereceği ortaya çıkıyor. Anketlerin bize söylediği sonuç bu. Seçimde bunun ne kadar gerçek olacağını göreceğiz ama aksi bir durumun ortaya çıkması çok muhtemel görünmüyor. Çok ihtimal dahilinde görünmüyor. Neden? Çünkü bu eğitimli kitle ya tamamen işsiz ya da hak ettiğinin çok daha altında işlerle yetinmek zorunda kalıyor. Hak ettiğinin çok daha altında maaşlarla yetinmek zorunda kalıyor. Bugün medyaya düşen haberlerden bir tanesi de mesela Buca Belediyesi ilçesinde apartman görevliliği yapan 134 kişiyle bir anket yapmış. Bunların sosyal durumlarını ve ekonomik durumlarını analiz edebilmek için, araştırabilmek için bir çalışma yapmışlar. O çalışmanın sonucu çok çarpıcı. Ne diyor biliyor musunuz? O 134 apartman görevlisinden tam 29 tanesi üniversite mezunu. Şimdi bir taraftan iş bulamayan üniversite mezunlarından, iyi üniversitelerden mezun insanlardan söz ediyoruz. Öbür taraftan da iş bulabilse bile normal şartlarda belki ilkokul mezunlarının yapması gereken ya da yapabileceği niteliklerdeki işlere razı olmak zorunda kalıyor bu gençler. Bu gençlerin aileleri var, bu gençlerin tetikleyecekleri zincirleme reaksiyonlar var. Ailelerine, çevrelerine söyleyecekleri şeyler var. Bunların hepsini alt alta yazdığımızda AKP'nin siyasi bir intihara gittiğini, hızla siyasi bir intihara doğru gittiğini söyleyebiliriz. AKP tabanını zinde tutan, ayakta tutan ya da hala AKP'ye oy vermeye ikna eden iki tane değişken vardı, iki tane faktör vardı. Bir tanesi ekonomi kötüye gider korkusuydu. Yani öyle ya da böyle AKP ekonomide bir istikrar sağladı. AKP ekonomiyi bir şekilde yönetiyor. Şayet AKP giderse çok daha büyük zararlarla karşılaşırız. Çok daha büyük mali ekonomik faturalar öderiz endişesi vardı. Ki bunun formülize edilmiş şekli biliyorsunuz ne yazık ki çalıyorlar ama çalışıyorlardı. Yani çalıyorlar ama bizim de ekonomimiz yerinde, biz de evimize ekmek götürebiliyoruz, bizim de ticaretimiz yerinde demeye çalışıyordu toplum. Bugün o işte çalıyorlar ama çalışıyorlar dediğimiz insanlar artık çalmaya devam ediyorlar ama ne yazık ki çalışmıyorlar. Bu da topluma zaten beklenecek sonuçtu bu. Topluma büyük bir ekonomik kriz olarak, büyük ağır bir fatura olarak toplumun önünde duruyor. Bu şımarık çocukların şöyle bir etkisi daha var. Benim yaşımdakiler çok iyi hatırlayacaklardır. ANAP, Turgut Özal çok güçlü bir siyasi iktidar olarak iç başına gelmişti. 12 Eylül'ün bütün sosyal ve ekonomik faturalarından bıkmış vatandaşın kurtulma hamlesiydi. Kurtuluş olarak gördüğü limandı ANAP ve üst üste seçimler kazandı. Genel seçimler, yerel seçimler. Çok sükseli bir partiydi. Turgut Özal da çok başarılı bir lider olarak görünüyordu. Turgut Özal'ı ekonomik kriz yıktı ama ekonomik krizle birlikte papatyalar yıktı. Yani Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın etrafında çevrelenmiş bir grup şımarık kadın ve onların her gün gazetelere boy boy yansıyan lüks hayatları, lüks yaşantıları Turgut Özal gibi büyük bir siyasi deha diyebileceğimiz bir adamın çuvallamasına ve çok kısa sürede partisinin eriyip seçimleri kaybetmesine yol açmıştı. Bugün de aynı şeyi ANAP, affedersiniz, AKP yaşıyor, Erdoğan yaşıyor. Bu şımarık AKP'li gençlik, onun üstüne koyun beşli çete müteahhitler, her her gün vatandaşın kesesinden kesilerek, vergilerinden kesilerek zengin edilen Erdoğan'ın havuzunu düşünün. Bunun üstüne bir de çok maaşlılar geldi. Bir sürü bürokrat 4 maaş alıyor, 5 maaş alıyor. Hatta 41 maaş alan bürokratlar bile var. Bunları düşündüğümüzde AKP'nin kendi tabanını küstürecek, kendi tabanından tamamen kopmasını sağlayacak adımları birer birer attığını söyleyebiliriz. Bu gerçek anketlere kararsızlar olarak yansıyor. Kararsızlar Partisi neredeyse en büyük parti haline gelecek kadar önemli bir kitle haline geldiler. Kararsızların büyük çoğunluğu AKP'den kopan seçmen. Son anketlere göre AKP'nin oy oranı %27'lere kadar kararsızlar dağıtılmamış hali elbette ki %27'lere kadar düşmüş görünüyor. Kararsızları partilerin oy oranına göre dağıtan bir metot var. Ben o metodun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Türkiye'de hemen her seçimde %15 ile %20 civarında bir kararsız seçmen var. Yani sandığa gitmeyen seçmen var. Katılım oranı o düzeylerde gerçekleşiyor. Bu kararsız seçmenin yani sandığa küsen, sandığa gitmeyen seçmenin kim olduğunu tespit etmek önemli. Daha önceki seçimlerde muhalefet partileri seçmenini sandığa götürmekte zorlanıyorlardı. Bunun birkaç sebebi vardı. Bir tanesi ve en önemlisi AKP'yi nasıl olsa yenemeyiz ön yargısıydı. AKP çok güçlü, biz AKP'yi sandıkta alt edemeyiz gibi bir korku vardı. Bir umutsuzluk vardı daha doğrusu. Ve bu umutsuzluktan dolayı muhalif seçmen sandığa gitmiyordu. Ta ki 2019 yerel seçimlerine gelinceye kadar. 2019 yerel seçimlerinde muhalefet partileri seçmenlerini sandığa gitmeye ikna ettiler. Ve seçimin sonucunda da başta İstanbul olmak üzere Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, AKP'nin çok büyük kalelerini, çok büyük şehirlerini, çok umut bağladığı şehirleri muhalefet partileri kazandı. Bilhassa Erdoğan ölür de vermez, her şeyi yapar da vermez dedikleri İstanbul'u bile hem de seçimi yeniletmelerine rağmen çok ağır bir farkla, çok büyük bir farkla CHP'li aday Ekrem İmamoğlu kazandı. Bu muhalif seçmende kendine bir özgüven gelmesini sağladı ve sandıkla daha barışık hale getirdi. Önümüzdeki seçimde en az kararsız seçmenin muhalif seçmende sandığa en uzak en soğuk seçmenin ise iktidar seçmeninde olacağını şimdilik öngörebiliriz. Önümüzdeki günlerde bunu değiştirebilecek şeyler elbette ki olabilir ama şu anda yakın vadede görünmüyor. Kararsız seçmenler anketlerden gördüğümüz kadarıyla AKP'den kopmuş büyük bir seçmen kitlesi var. Fakat tabiri yerinde ise sahilden açıkta bir yerde bekliyorlar. Henüz yanaşabilecekleri güvenli bir liman görmemiş durumdalar. Onun için hala kararsız diyorlar. Bu güvenli liman arayışları içerisinde iki şey ön plana çıkıyor. Biraz önce dediğim gibi AKP'de hala her şeye rağmen AKP'ye oy vermekte ısrar eden kişilerin iki sebebi var demiştim. Bir tanesi ekonomi daha kötüye gidebilir. Diğeri de ideolojik kazanımlarını kaybetme endişesi. Hani o çok bilinen ifadesiyle söyleyecek olursak laikçiler, bak laikler değil, sekülerler değil, laikçiler yani laikliği bir silah olarak, bir sopa olarak kullanıp bir kısım insanları, dindarları baskılamaya çalışan birileri tekrar iş başına gelirler ve bugünkü kazanımlarımızı kaybederiz endişesi. Laikçiler geri gelirler, derin devletçiler geri gelir, darbeciler geri gelir endişesi muhafazakar kesimdeki sahici bir travmaydı. Bu travmanın da yavaş yavaş ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Bunun da iki aşaması var. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki bir kısım eleştirilere, seçmen tabanındaki bir kısım eleştirilere, CHP'ye destek veren hatta bazı aydınların, bazı gazetecilerin eleştirilerine rağmen Tayyip Erdoğan'ın çektiği piste çıkmamakta ısrar ediyor. O pistte bulunmamakta ısrar ediyor. O pist biliyorsunuz ideolojik tartışma, dinin tartışıldığı, laikliğin tartışıldığı, Atatürkçülüğün tartışıldığı zeminlerin oluşmasını istiyor Tayyip Erdoğan. Çünkü o zeminlerdeki mücadeleyi kaybetmesi mümkün değil. Kendi tabanını çok kolaylıkla kemikleştiriyor. Zaten bu kapanma sürecinde getirilen içki yasağının bir amacı da, belki birinci amacı da, asıl amacı da bu tartışmayı alevlendirmek, bu tartışmanın fitilini ateşlemek, böylece muhalefeti savunmaya çekilmeye zorlamak, muhalefeti AKP'nin güçlü olduğu alanda mücadeleye çekmekti. Bir miktar başarılı oldular ama tekrar şu anda muhalefet toparlanmaya başladı. Ne yapıyorlar? Bugün işte muhalif liderler sosyal medyada 128 milyar nerede zinciri yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'e sordu. Meral Akşener Temel Karamollaoğlu'na sordu. 128 milyar dolar artık seçmenin şuur altında yer etti. AKP bunu unutturmaya çalışsa da seçim satım haline girdiğimizde muhalif partiler 128 dedikleri anda cümleyi tamamlamalarına gerek kalmadan seçmen ne demek istediklerini anlıyor. Bugünkü ekonomik krizle birlikte, bugünkü yaşanan açlık sefaletle birlikte, desteksiz kapanmayla birlikte 128 milyar doların kıymeti daha fazla anlaşılır oldu. Şayet bu 128 milyar dolar bugün hazinede olsaydı, bugün devletin kasasında olsaydı, elbette ki kapanmayla birlikte esnafa da, çiftçiye de, çalışana da, ücretliye de, hemen her kesime daha fazla, daha bonkörce yardımlar yapılabilirdi. Şu anda neredeyse sıfır yardımla kapanmış bir ülke olarak ve aşılanmayan ve aşıların da ne zaman geleceği belli olmayan, hep vaatlerle oyalanan bir ülke olarak 18 günlük, 17 günlük kapanmayı yaşıyoruz. Şayet o 128 milyar dolar para kasada duruyor olsaydı, hem aşılamayı daha kolay yapacaktı AKP ve devlet, hem de vatandaşına diğer ülkelerin yaptığı gibi, Amerika'nın, Almanya'nın yaptığı gibi, hani bizi kıskanıyorlar dediğimiz o büyük ekonomiler var ya, o ekonomilerin vatandaşlarının cebine koyduğu binlerce dolar gibi, binlerce euro gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de vatandaşına en azından bir miktar katkı sağlayabilirdi. Şayet bu 128 milyar dolar kasada duruyor olsaydı. Laiklikle ilgili, ideolojik kazanımlarla ilgili korkuları, endişeleri ortadan kaldıran diğer unsursa AKP'nin bizzat kendisi. Ne yapıyor AKP? Dindarlara dönük, kendisine oy vermeyen, kendisine biat etmeyen dindarlara dönük büyük kıyımlar yapıyor. Onlara karşı büyük öfkeyle hareket ediyor. İşte başörtülü kadınların çıplak aranması gerçeği AKP tabanını öylesine sarstı ki AKP'li sözcüler, Özlem Zengin gibi sözcüler bunu açıklamaya çalışırken, bunu savunmaya çalışırken çok daha fazla battılar, çok daha fazla batağa saplandılar, çırpındıkça battılar, konuştukça battılar ve o çıplak arama gerçeği Türkiye'de artık herkesin kabul ettiği bir realiteye dönüştü. Ve sırf belki o çıplak aramayla birlikte diğer insan hakları ihlallerini gündeme getirdiği için bir milletvekilini de hapse attılar. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu da burada anmış olalım. Diğer yaptıkları hatalarda kendilerine biat etmeyen farklı dini gruplara aynı hınçla, aynı öfkeyle saldırıyor olmaları. Birkaç gündür Furkan Vakfı, Alparslan Kuytul etrafında kümelenmiş Furkan Vakfı'nın yapmak istediği bir itikaf ibadetine polisin sert müdahalesini konuşuyoruz. Bu sert müdahaleyi hani AKP'lilerin, siyasal İslamcıların çok söylem olarak, çok slogan olarak kullandıkları İsrail'de, Kudüs'te, Filistin'de görmeye alışık olduğumuz onların literatürü içerisinde baskınlara çok benziyor ama başka bir şeye daha benziyor. Almanya'da korona yardımlarında ilgili yolsuzluk yaptığı için AKP'ye yakın camilere Alman polisi bir baskın yaptı. Bir ekonomik suçtu bu. Orada ibadet ettikleri için insanlara gaz sıkmadılar. Orada ibadet ettikleri için insanları yerlerde sürüklemediler. Tam tersine vatandaşların vergilerinden toplanan yardımlardan o yardımları usulsüz bir biçimde, yolsuz bir biçimde elde ettikleri için, hak etmedikleri yardımları almaya çalıştıkları için o cami basıldı. O günkü baskın içerisinde onlarca polisin yer almasını ben de şahsen sosyal medyada eleştirdim. Çok daha usturuplu bir biçimde yapılabilirdi. Ama nihayetinde Almanya'da yaşayan gazetecilerin söylediği o baskınların bir anda tek bir camiye değil, aynı şeye, derneğe bağlı birçok camiye yapıldığı için yüzlerce polis gibi göründüğünü filan. Neyse ama daha bence hala aynı kanaatteyim. Daha nazik, daha usturuplu bir biçimde. Nihayetinde çünkü orası bir ibadethane, insanların kutsal gördükleri bir alan. Daha usturuplu bir biçimde yapabilirdi. Ben eleştirdiğimden çok daha fazla Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki o baskını eleştirdi. Dün Nöbetçi Editörü izlediyseniz aramıza katılan tecrübeli gazeteci, tecrübeli televizyoncu Fatih Akalan'ın bültenini izlediyseniz bu görüntüyü seyretmişsinizdir ama ben tekrar o görüntüyü birlikte izleyelim istiyorum. Tayyip Erdoğan Almanya'daki cami baskınına ne demişti? Gelin ona bir kulak verelim.
Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanlığıdır.
Evet, Tayyip Erdoğan Almanya'daki cami baskınını ya da Filistin'deki buna benzer görüntüleri çok ağır eleştiren birisi ve daha da önemlisi tek parti döneminde camilerin ahır yapıldığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin camilere karşı bir saygısızlık içerisinde bulunduğunu hala aradan 70 yıl, 80 yıl geçmiş olmasına rağmen bu cümleleri kullanan bu meseleleri hala siyasi bir enstrüman olarak, siyasi bir argüman olarak kullanmaya devam eden bir siyasetçi ama onun devri iktidarında camilerde Almanya'dakinin bile belki mumla aratacak şekilde gördüğünüz baskın yapıldı. Peki AKP buna karşı ne yaptı? Apar topar gazetelerini devreye soktular. Yandaş yazarlarını, yandaş medyalarını devreye soktular. Yetmedi, Cübbeli Ahmet gibi yandaş hocalarını devreye soktular ve Furkan Vakfı'nın Alparslan Kuytul taraftarlarının yaptığının bir ibadet olmadığını, bir provokasyon olduğunu öne sürdüler. Akit gazetesi mesela bu kampanyada başı çekiyor. İlginçtir. Bugün Akit gazetesinin manşetinde İsmail Nacar vardı. İsmail Nacar Akit'in belki en fazla hedef aldığı kişilerden biriydi. 28 Şubat sürecindeki katkılarından dolayı Akit ve Akit benzeri gazeteler ve gazetecilerin çok boy hedefi haline gelmiş bir insandı İsmail Nacar. Bugün işlerine gelen bir şey söylediği için Alparslan Kuytul'u eleştirdiği için manşetlerine taşımışlardı. Fakat bu çaba yeterli olmadı. Yani kendi tabanlarını, kendi kitlelerini bile ikna edemediler. Alparslan Kuytul'un 4-5 kişi, düşünün ki bir camide gece vakti 4-5 tane insan oturmuş dua ediyor. 4-5 tane insan gece camide oturmuş Kur'an okuyor ya da namaz kılıyor. Şimdi bu insanlar camide tek başlarına 4-5 kişi nasıl provokasyon yapabilir? Provokasyon yapmak isteyen insan gece vakti, gece yarısı camiyi mi tercih eder? Bunlar cevapsız sorulardı ve nitekim bu şeyler algı operasyonları işe yaramadığı için bir günah keçisi buldular. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek bugün istifa etti. Emekliliğini istedi ama bu aslında istifa demek. Türk Polis Teşkilatı'nı yıpratmamak için bu emeklilik kararını aldığını söyledi. Ve kendilerini camiyi boşaltmak, tahliye etmek için il müftülüğünden talep geldiğini söyledi. Aslına bakarsanız o zaman il müftüsünün öncelikle istifa etmesi gerekir. Normalde camide oturmuş, ibadet etmeye çalışan insanları ki Cuma namazları çok daha kalabalık biliyorsunuz. Çok daha fazla insan katılıyor. Diyanet Cuma namazlarının kılınmasında bir mahsur görmüyor. Ya da bu kapanma kararını veren AKP hükümeti cuma, yüzlerce insanın, binlerce insanın katıldığı cuma ibadetinin yapılmasında bir mahsur görmüyor. Ama 3-4 kişinin, 5-6 kişinin bir camide bir araya gelip tamamen, çünkü itikafın bilenler bilirler, insan, o itikafa giren insanlar camide birbiriyle bile konuşmazlar. Tamamen kendi başlarıyla, kendi içlerine dönük bir ibadettir itikaf. Camide bulunan insanlar iletişimi, etkileşimi kendi aralarında bile kesmek zorundadırlar. Bu ibadete yaptıkları müdahaleyi savunamadılar ve nitekim bir günah keçisi buldular. Emniyet müdürü istifa etti ama emniyet müdürü de istifa ederken müftünün talebiyle, müftülüğün talebiyle bunu yaptıklarını kayıtlara geçirdi. O zaman müftünün de bence istifa etmesi gerekiyor. AKP'nin kendi bindiği dalı kestiği olaylardan bir tanesi de İkizdere'deki taş ocağı inşaatın AKP'nin en fazla oy aldığı, hatta orada yaşlı bir adam buradan %95 oy verdik AKP'ye, bunu mu yapacaktı bize diye gözyaşları içerisinde bir videosu sosyal medyaya düşmüştü. Ama para o kadar gözünü karartmış ki Erdoğan'ın, İkizdere ile ilgili mahkeme kararını da hiçe sayıyor. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını da, projeyi iptal kararını da hiçe sayıyor ve bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, mahkeme kararına rağmen bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle İkizdere'deki taş ocağı inşaatının yapılmasını istiyor ve bunda ısrarcı. İnsanlar direniyor, vatandaşlar direniyor. Onunla ilgili bir video var. Sanki devlet, sanki bakanlık Cengiz İnşaat'a bağlanmış gibi, bütün devlet seferber olmuş Cengiz İnşaat'ın, halka rağmen Cengiz İnşaat'ın taş ocağını yapmasını sağlamaya çalışıyor. Bir avukat bakanlık yetkilileriyle yapılan toplantıda bu gerçeği yüzlerine vurdu ve bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız dedi. O videoyu kısaca izleyelim.
Buraya da giremiyoruz aslında. 13,5 hektar diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben kapasite arttıracağım. Aynı ocak içerisinde kapasite artışı için başvuruyorsunuz. Talebinizi reddediyor bakanlık. Sonra gidip yan tarafına Gürdere diye bir taş ocağı açıyorsunuz. Bir o kadar oradan çıkartacaksınız. Ondan niye bahsetmiyorsunuz?
Hepsini izah edeyim.
100 hektarın üzerinde bir tanesi, öbürü de yine o kadar büyüklükte bir arazi var. Ruhsat alanı, küçük alanlarda, küçük alanlarda işletme yapıyorsunuz. Bitince öbür tarafa gideceksiniz. Bunu bilmiyor muyuz? Sürekli bu şekilde yapılıyor. Kanun arkasından dolanılıyor, hukukun arkasından dolanılıyor. Buranın altında insanlar yaşıyor. Buranın üstünde köyler var. Köyler var buranın üstünde. Siz burayı 4 senede işletseniz, 3 senede işletseniz dinamit atacaksınız her gün. Ve o köylerin altı titreye titreye oralardan ilanlar okacak. Üstünde bir tane daha taş ocağı açıyorsunuz. Onun yanında SR İnşaat'ın başka bir taş ocağı daha var. Her ne kadar sizin değilse de.
Evet.
Aldığınız proje tanıtım dosyası, başvuru yaptığınız proje tanıtım dosyasının adresinde Cengiz İnşaat gözüküyor. Bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız? Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?
Merak ederim, merak ederim.
Cengiz İnşaat. Nedir bu Cengiz İnşaat?
Evet, bakanlığı Cengiz İnşaat'a mı bağladınız diye soruyor avukat. Haklı bir soru bu. Aslında herkes biliyor Cengiz İnşaat'ın sadece Cengiz İnşaat demek olmadığını. Herkes Cengiz İnşaat'ın aslında kim olduğunu, kimin paravanı olduğunu herkes biliyor. Leonard Cohen'in güzel bir şarkısı var. Ben de çok severek dinlediğim, belki en çok bilinen şarkılarından bir tanesi. Onun Türkçe sözlerini arkadaşlar ekrana getirirlerse aslında onun üzerinden de konuşabiliriz. Aslında herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Aslında herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, geminin su aldığını. Aslında herkes biliyor Cengiz İnşaat'ın Cengiz İnşaat demek olmadığını. Bugün bakanlıkta tekrar bir açıklama yaptı ve insanları sakin olmaya çağırdı. Korktukları şeylerin, endişe ettikleri şeylerin gerçekleşmeyeceğini filan söylemeye çalıştı. Dün sosyal medyada bir gazeteci, evet arkadaşlar şimdi yansıttılar o şey, Cohen'in şarkısının sözlerini. Onu söylemiştim zaten, herkes biliyor zarların hileli olduğunu, herkes biliyor Cengiz İnşaat'ın Cengiz İnşaat demek olmadığını. Bir sonraki küpüre geçebiliriz arkadaşlar. Orada Cengiz İnşaat tonlarca dinamit kullanacak. Tonlarca amonyum nitrat kullanacak. Çünkü o taşları, o kayaları parçalamak için başka çareleri yok. Düşünün ki aşağıda köy var, yukarıda köy var ve Cengiz İnşaat bu yerde, bu alanda, insanların yaşam alanında binlerce ton amonyum nitrat kullanacak, binlerce ton dinamit kullanacak ve yılın 312 günü patlama yaşanacak, patlama yapacak. O taşları, o kayaları parçalayabilmek için patlamalar da ancak bunu sağlayabilecek. Ve yandaş medya da gerçekten artık komik bile olamıyorlar. Bir sonraki küpür doğu vardı arkadaşlar, onu yansıtalım. 3 yıl sonra doğal haline uygun bir biçimde bölgenin iade edileceğini, doğal haline uygun bir biçimde teslim edileceğini iddia ediyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 16 milyon taş çıkarılacak, 130 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bu çalışma yapılacak, binlerce, yüz binlerce ton amonyum nitratla patlama sağlanacak, binlerce dinamit kullanılacak, yılın 312 günü o bölgede patlama yaşanacak. Sonra 3 yılın sonunda da doğal haline uygun bir biçimde iade edilecek bölge. Yani hani eskiden bir fikrin taraftarı olmanın, bir partinin taraftarı olmanın da bir hani haysiyeti vardı diyelim. Yani yalan söylemenin da bir şeyi vardı, bir ölçüsü vardı. Yani en azından bu kadar böyle desteksiz, ölçüsüz yalan söylemezdi gazeteciler diyelim. Bu konuyu da geçelim. Bir diğer mesele gene AKP'nin bu hayatta kalma, ayakta kalma şeyleriyle birlikte, o kapsamda, o paketle birlikte konuşabileceğimiz bir şey. AKP'nin gene darbesi geldi. CHP'li Aykut Erdoğdu kendisine A Haber ve Sabah gazetesi muhabirlerinin bir kısım şantaj girişiminde bulunduğunu, kendisine yakın, kendisinin arkadaşı olan bazı kadınları arayarak Aykut Erdoğdu'yla ilişkisi olup olmadıklarını sorgulamaya çalıştıklarını söyledi ve bundan da Erdoğan'ı suçladı. Bu suç örgütünün başı sensin dedi ve senin iktidardan seçimle gittikten sonra bir vatan haini olarak yargılanman için elimden gelen her şeyi yapacağım ama bunu yaparken de senin savunma hakkını sonuna kadar kullanmanın da destekçisi olacağım. O mahkemelerde bizzat hazır bulunacağım dedi. Şimdi bu açıklamadan hemen AKP'liler bir Yassıada hikayesi çıkarmaya çalıştılar. Bir Adnan Menderes paralelliği kurmaya çalıştılar. Ve buradan bir darbe üretmeye gayret ettiler. AKP'liler biliyorsunuz baştan beri de konuşuyoruz. Tabanını zinde tutabilmek için bu tür korkularla, bu korkuları kaşıyarak, bu korkuları tahrik ederek tabanını ayrılmamaya, ikna etmeye çalışıyor. Bu darbe girişimi, AKP'nin darbe girişimi diyelim, darbe çıkarma girişimi tutmadı. Nihayetinde savcılık darbeden değil de Aykut Erdoğdu'ya, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açtı bugün. Erdoğan'ın avukatlarının talebi üzerine Aykut Erdoğdu'ya soruşturma açıldı. Peki bir başbakanın yargılanmasını istemek, bir başbakanı Yüce Divan'a göndermek darbe olur mu? Her yargılanan başbakan Adnan Menderes gibi mi yargılanıyor? Yok. Mesela AKP hükümeti iş başına geldiğinde 2004 yılında kendisinden önceki dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a gönderdi. Türkbank ihalesinden ve buna benzer birkaç dosyadan daha Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılandı. Sonra çıkarılan bir af ve erteleme kanunundan yararlanarak yargılama sonuçsuz kaldı. Yargılama devam etseydi büyük ihtimalle mahkum olacaktı. Ama nihayetinde AKP hükümeti mecliste kendisi soruşturma komisyonu kurarak ve soruşturma komisyonunun raporunu da genel kurulda muhalefetle birlikte oylayarak bir başbakanı Yüce Divan'a gönderdi. Demek ki başbakanlar da yargılanabiliyormuş ve başbakanlar da yargılanmalıymış. Şayet yolsuzluk yaptıysa. Erdoğan'la ilgili de iddialar zaten bu bağlamda. Yani 17-25 Aralık'ta başlanmak üzere birçok yolsuzluk dosyasında adı geçiyor. O zaman nasıl ki onlar Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a gönderdiler ve yargılattılarsa çok rahatlıkla CHP'li herhangi birisi de Tayyip Erdoğan'ın yargılanmasını, Yüce Divan'a gitmesini talep edebilir. Bunun darbeyle de, yassıadayla da, Adnan Menderes'le de hiçbir alakası yok. Sevgili seyirciler, son konumuz acı bir konu aslında. Gene Türkiye gerçekleri, gene ne yazık ki Türkiye'deki kötü haberlerden bir tanesi. Bugün Yargıtay 1. Ceza Dairesi bir karar verdi. Tam 28 yıl önceki bir olayla ilgili bir karar verdi. 28 yıl önce Muş'un Vartiniz köyünde, şimdiki ismi, sonra isimler değişiyor biliyorsunuz, Altınova olarak değiştirilmiş ismiyle de söyleyeyim. Vartiniz köyünde yaşanmış bir katliamdan dolayı, 28 yıl önce 1993 yılında yaşanmış bir katliamdan dolayı bir karar verdi. Beraatı bozma kararıydı bu. O dönemde jandarma karakol komutanı görev yapan Yüzbaşı Bülent Karaoğlu'nun işte fotoğrafta gördüğünüz ailenin yok edilmesinden sorumlu olduğunu belirterek Yargıtay 1. Ceza Dairesi hakkında verilmiş beraat kararını bozdu Yüzbaşı Bülent Karaoğlu'nun. Aynı aileden 9 kişi, 7 tanesi çocuk olmak üzere evlerinin içerisinde yanarak can verdiler. Yanarak hayatlarını kaybettiler. Bu 90'lı yıllar, hani Sedat Peker pazar günü konuştu. Biz de pazar günkü ayaküstü programında sıcağı sıcağına onu program ortağım Yüksel Durgut'la birlikte yorumlamaya çalıştık. O videoya da bakabilirsiniz. Sedat Peker orada bir tehditte, bir şantajda bulunmuştu. Ne demişti Mehmet Ağar'a? 90'lı yıllarda bize yaptırmaya çalıştıklarınız ve yaptıklarınızı da anlatırım. 90'lı yıllarda Sedat Peker gibi suç örgütü liderlerine, Sedat Peker gibi mafyalara neler yaptırılmıştı? Orada biraz bahsetmiştim. Şu anda işte somut bir örneğini görüyoruz. Devlet yer yer Sedat Peker gibi üniformasız sivil unsurları vasıtasıyla yer yerde, işte Muş'un Vartiniz köyünde yaşandığı gibi bizzat üniformalı memurları eliyle insanlara kıydılar, hayatlarına kıydılar. 93 yılının ilk yarısında Kürtlere dönük büyük bir kıyım harekatı vardı. Binlerce köy yakıldı. Bunlardan bir tanesi Vartiniz köyü. Gerekçesi güya PKK ile savaş konseptinin değişmesiydi. PKK'nın köylerde sivillerin arasına karıştığını iddia ediyordu bir grup devlet görevlisi, bir grup asker, Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in başında olduğu, Mehmet Ağar, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın başında olduğu güvenlik bürokrasisi, PKK'nın kırsalda savunmasız, korumasız, karavansız, kendi ifadeleri içerisinde bırakılabilmesi için köyleri yakmaya giriştiler. Vartaniz köyünde de daha önce köye yakın bir yerde bir astsubayın şehit edilmesini gerekçe göstererek, bahane ederek bir gece gelmişler. Yani olayı yaşandıktan, astsubayın şehadetinden bir gün sonra gelmişler ve askerler köyü yakmışlar. Ve o çıkardıkları yangın içerisinde bir evden 9 kişi, bir ailen, aynı aileden 7'si çocuk, 9 kişi hayatını kaybetmiş. Ve tam 28 yıl sonra Türk yargısı bir karar veriyor ve o yüzbaşının suçlu olduğuna hükmediyor ve suçlu olarak yargılanması gerektiğine hükmediyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi. Yargıtay'da bile 5 yıldır dosya bekliyormuş, düşünebiliyor musunuz? Yani sadece Yargıtay aşaması 5 yıl sürmüş. Bu dosya gidecek, o yüzbaşı tekrar yargılanacak, tekrar temyiz süreçleri yaşanacak, istinafa gidecek, oradan Yargıtay'a gelecek. Yargıtay'da da artık ne kadar bekleyeceğini Allah bilir. Daha önce Yüksek Ova Çetesi'nin dosyasının zaman aşımıyla kapatıldığı gibi başka birçok suç dosyasının, devlet unsurlarının karıştığı suç dosyalarının zaman aşımıyla kapatıldığı gibi umarım olmaz ama bu dosya da zaman aşımıyla kapatılacak gibi görünüyor. Çünkü Yargıtay bile son güne kadar beklemiş, 5 yıl bekletmiş, 5 yıl sonra bu adam suçludur, bunu tekrar yargılayın diye dosyayı ilk derece mahkemelerine göndermiş. Adalet sevgili izleyiciler, ya hepimiz için olacak ya da hiç kimse için olmayacak. Zaten böyle olmazsa da onun adı adalet olmaz. Bazılarına göre, bazılarına uygulanan kanunlar, bazılarına uygulanmayan kanunlar tıpkı kapanma kararlarında, tıpkı korona yasaklarında olduğu gibi 3 kişi itikaf için camide bir araya geldiği zaman polisle, biber gazıyla müdahale et, ondan sonra binlerce kişiyle cenaze namazına git, ondan sonra binlerce kişiyle levalep kongreler yap. İşte adaletsizlik dediğimiz şey tam da bu. Bugünkü nöbetçi editörden sizlere aktaracağım şeyler bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden çarşamba günü nöbetçi editörde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar, iyi iftarlar, iyi Ramazanlar. Programlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.